Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı Sevgi Medeniyeti başlıklı yazıyı aktaracağız. Yüce kitabımız Kur'an her konuda rehberimizdir ve ihtiyaç duyduğumuz bilgilerin tümü onda mevcuttur. İbadetimizden, alışverişimize, yeme içmemizden oturma kalkmamıza kadar tüm eylemlerimizin ölçüsü Kur'an-ı Kerim ve onun yaşanmış tefsiri olan sünnettir. Bu bağlamda Kur'an ve sünnet duygularımızı nasıl kontrol edeceğimizi de bizlere öğretir. Duygular içinde dünya ve ahiret hayatımızı en çok etkileyen duygu sevgidir. Zira insanların hayatına sevgi kadar yön veren başka bir duygu yoktur. Bu nedenle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Kişi sevdiğiyle beraberdir" buyurmuş, bu hadisiyle sevgilerimizi terbiye etmemizi bizlere tavsiye etmiştir. Tam bu bağlamda sufiler devreye girmekte ve sevgimizi nasıl terbiye edeceğimizi bizlere öğretmektedir. İhya adlı eserinde Gazali Hazretleri sevginin hakikatini öğretir. Tabir yerinde ise sevgi fıkhını ortaya koyar ve şöyle der. Sevgi gönlün zevk veren şeye doğru meyletmesidir. Sevginin sebebi ise marifet yani bilgidir. İnsan bir şeyi bildikçe sever, sevdikçe de ona olan iştiyakı artar. Sevginin oluşması ve artması için gerekli olan başlıca sebepler şunlardır. Öncelikle insan var olmayı ve varlığının devamını sever. İkinci olarak insan kendine iyilik yapanlara muhabbet duyar. Bu muhabbette sevenin sevdiğinden bir tür menfaat elde etmesi söz konusudur. Ayrıca insan Hakk'ın bahşettiği kemalat sebebiyle kendisine faydası dokunmasa bile iyi ve güzel olanı sevme gücüne sahiptir. Gazali'ye göre sevginin oluşmasında başka bir sebep de benzerliktir. Her varlık kendine benzeyenlere daha çok muhabbet duyar. Alim alimi, gafil gafili, öğrenci öğrenciyi sever. Çünkü aralarında ortak noktalar vardır. Sevginin bu sebepleri üzerinde dikkatlice tefekkür ettiğimizde, alemde bizim sevgimize en layık varlığın sadece Allah Teala olduğunu anlarız. Zira bizi en mükemmel şekilde yoktan var eden, yer küreyi yaşamamıza uygun hale getiren yüce Rabbimizdir. Aldığımız her nefes O'nun ikramıdır. Eğer zahiren bazı insanlar bize iyilikte bulunuyorsa, aslında onların kalbine merhamet ve iyilik duygusunu da koyan Allah Teala'dır. Bize iyilik yapanlar bunun mükafatını Rablerinden almak için iş yaparlar. İyi ve güzeli sevmeye gelince, Peygamber Efendimiz bir hadiste tüm güzelliklerin Allah'tan geldiğini ve mutlak güzelin sadece O olduğunu bildirir ve şöyle buyurur. Allah güzeldir, güzeli sever. İnsan ne gafildir ki bir kuru kahvenin hatırını sayar da onu ikram edeni 40 yıl unutmaz. Ama her an kendine sonsuz ihsanda bulunan Rabbini unutur, ona layık olan sevgiyi fanilere yöneltir. Yüce Rabbimiz bizi gaflet uykusundan uyandırsın. Bunun aksine maneviyat yolunda behre sahibi müminlerin kalbi Allah sevgisiyle doludur. Maide suresindeki "Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı vakarlıdırlar" ayeti bu tür kamillere işaret eder. Allah'ı sevmek diğer beşeri sevgilere engel midir? İslam dışındaki dinlerde dindar kimse Tanrı'dan başkasını sevemez. Hatta bu dinlerin salikleri dünya malını, akrabalarını, aile hayatını terk etmek zorundadır. Halbuki yüce dinimizde asıl olan müminin en çok Rabbini sevmesi ve bu sevgisini merkeze alarak diğer varlıklara olan sevgisini de terbiye etmesidir. Yani yaratılanı yaratandan ötürü sevmektir. Yüce Rabbimiz Kur'an'ın pek çok yerinde müminleri başkalarına karşı merhametli olarak tavsif eder. Merhametse ancak sevgiden kaynaklanır. İnsan sevmediğine merhamet edemez. Bu sebeple bizler ana babamızı, ailemizi, komşularımızı, diğer müminleri severiz. Peygamber Efendimiz bu hususu çok önemsemiş, sevmeyen ve sevilmeyen kimselerde hayır olmadığını ifade etmiştir. Mümin kendisiyle ülfet edilendir. İnsanlarla ülfet etmeyen ve kendisiyle ülfet edilmeyen de hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı, onların insanlara en faydalı olanıdır. Bu hadislerden anlaşıldığına göre insanlara faydalı olmak için salikin dünyayı sevmesi bile mübahtır. Bu konuda zorun zorunu başarmış yolumuzun büyüklerinden Musa Topbaş rahmetullahi aleyh şöyle der. İnsan başlangıçta parayı çok sever. Zaman gelir para sevgisi dahil her şey silinir. Yine zaman gelir para sevgisi, dünya sevgisi tekrar başlar. Ama mana değişir bu sefer. Allah için kazanmak ve Allah yoluna vermek düşüncesi hakim olur. İşte burada malla ilişki ibadet haline geliyor. Kendi nefsi için olmayınca her faaliyet faydalıdır. İslam dini cahiliye döneminin sevgi özürlü insanlarını terbiye etmiş, tabir yerinde ise tarihte benzeri görülmeyen bir sevgi medeniyeti kurmuştur. Atalarımız insan bir tarafa bitkiler ve hayvanat için dahi vakıflar kurmuşlardır. Osmanlı'dan günümüze Allah'ın yarattıklarına hizmet için kurulan on binlerce vakıf dinimizdeki sevginin müesseseleşmiş halidir. Ayrıca sufilikte tekamül, müridin önce mürşidine, sonra din kardeşlerine ve Allah'ın sevdiği her şeye sevgiyle muamelesine bağlıdır. Sufilerin yolu sevgi yoludur. İmam Rabbani, özellikle Nakşi yolunun sevgi üzerine memli olduğunu şöyle anlatır. Bizim irtibatımız sevgi ve muhabbet üzerine kurulmuştur. Nispetimiz ise inikas ve insiba, boyanma yoludur. Mürit sahip olduğu sevgi sayesinde her dem tabi olduğu şeyhin rengiyle renklenir. Akis yoluyla onun nurlarıyla nurlanır. Bununla beraber sufiliği kayıtsız şartsız sevgi yolu olarak tarif etmek de son derece yanlıştır. Nedense bazı kesimler sufilerden din düşmanları dahil herkese şartsız sevgi beslemesini beklemektedirler. Rabbimizin sevmediğini, din düşmanlarını, zalimleri nasıl sevebiliriz ki? Bu sebeple layığına muhabbet ne kadar gerekliyse, müstehakkına nefret de o kadar elzemdir. Yüce Rabbimiz kalplerimizi öncelikle kendi sevgisi ve sonra da onun sevdiklerinin sevgisiyle doldursun. Yazımızı Eroğlu Nuri'nin şu yakarışıyla bitirelim. İlahi senden hacatım, sev, sevil, sevdir ilahi. Kabul eyle münacatım, sev, sevil, sevdir ilahi. Bu maninin muamması, muhabbet zatın esması. Vedud isminin müsemması, sev, sevil, sevdir ilahi. Hu deyuben coşanları, zikrullah'a üşenleri, tevhidine düşenleri, sev, sevil, sevdir ilahi. Aşkına düşen canları, yoluna baş koyanları, sana gönül verenleri, sev, sevil, sevdir ilahi. Dilimde zikrinin hası, aşkın derdimin devası, Eroğlu'nun temennası, sev, sevil, sevdir ilahi. Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı Sevgi Medeniyeti başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi de Ali Rıza Temel imzalı Bu Hırs Niye, Bu Yarış ve Kavga Niçin başlıklı yazıyı paylaşacağız. İnsanın başta gelen zaaflarından biri de mevki ve makam hırsıdır. Aslında hayra, hizmete ve iyiliğe yönelik olursa hırs kötü değildir. Sevap ve dua kazanmaya vesiledir. kötü olan hırs, hiçbir ölçü tanımadan sırf şahsi şöhret ve servet kazanmaya dönük olandır. Mevki ve makamlar birer emanettir. Nefsine ve aile efradına karşı sorumluluklarını yerine getirmekten aciz olanlar, kamu görevlerine talip olurlarken iyice düşünmek durumundadırlar. Böyle olmakla birlikte insanların özellikle de siyasi alanda çılgın bir yarış ve insafsız bir mücadele içinde olduklarını görüyoruz. Hazreti Peygamber bu zaafımızı önceden haber vererek şöyle buyurmuştur. Siz mesuliyet alma konusunda pek istekli davranacaksınız. Halbuki o yanıp tutuştuğunuz görev kıyamet gününde bir pişmanlık sebebi olacaktır. Öfkesi ve dini hassasiyetiyle maruf olan Ebu Zer Gıfari Hazretleri anlatıyor. Ya Resulallah, beni vali tayin eder misin demiştim. Eliyle omzuma dokunarak şöyle buyurdu. Ebu Zer, sen zayıf bir adamsın. İstediğin görevse emanettir. Bu emaneti ehil olarak alan ve üzerine düşeni yapanlar müstesna. Aslında bu görev kıyamet gününde bir rezillik ve pişmanlıktır. Başka bir rivayette kendisini çok seven Hazreti Peygamber Ebu Zer Hazretlerine şöyle demiştir. Kendim için ne istiyorsam senin için de onu isterim. İki kişiye bile olsa başkan olma. Yetim malına da yöneticilik yapma. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadeleri hiç kimse yöneticilik yapmasın anlamında değildir. Toplumda bu görevleri hakkıyla yapacak insanların olması şarttır. Aksi halde kaos ve anarşi olur. Burada işaret edilen husus bu görevlerin hassasiyeti, bu hususta son derece titizlik gösterilme gereğidir. İnsan kendini ölçüp biçmeden ne pahasına olursa olsun göreve talip olur ve bu hususta gayrimeşru yollara başvurursa kendisine yazık etmiş olur. Efendimiz bu hususta şöyle buyuruyor. Cenab-ı Hakk'ın yönetici yaptığı bir kimse, yönettiği kimseleri aldatarak ölürse, Allah ona cennet yüzü göstermez. Resulullah'ın hassasiyetine bakalım. Allah'ım, ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara zorluk çıkaran kimseye sen de zorluk çıkar. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara yumuşak davrananlara sen de yumuşaklık göster. Görev üstlenmenin ağır bir sorumluluk olduğunu öğrenince, görevden affını isteyen bir sahabiye ait şu anekdot çok ilginçtir. Adi bin Amir Resulullah'tan aktarıyor. Mal tahsili için memur tayin ettiğimiz bir kimse bizden bir iğneyi veya ondan daha küçük bir şeyi gizlerse bu hıyanet olur ve o şeyi kıyamet günü getirir. Bunun üzerine Ensar'dan siyah tenli birisi ayağa kalktı ve ''Ya Resulallah, benden görevlendirmeni geri al.'' dedi. Peygamberimiz adama ''Sana ne oldu?'' dedi. Adam ''Senin söylediklerini işittim.'' deyince Efendimiz ''Ben o sözü şimdi de söylüyorum. Sizden kimi mali bir göreve tayin edersek o malın azını da çoğunu da getirsin. O maldan kendisine verileni alır, yasaklarındansa geri durur.'' Hazreti Peygamber devletin mali işlerini tanzim için bir takıma insanlar görevlendiriyordu. Bu görevler zekat toplama, ganimet malını koruma, vergi alma ve benzeri vazifelerdi. Bu görevler yapılırken son derece titiz ve dikkatli olmak kıyamet gününde bunların hesabının titizlikle verileceğini akıldan çıkarmamak gerekir. Devlette memuriyet görevi peşinde olmamak, vazife verilirse de görevi titizlikle yerine getirmek icap eder. Görevli, kendisi için belirlenen maaş veya ücretin dışında hiçbir şeye el sürmemelidir. Görevli olduğu müddetçe de hediye kabul etmemelidir. Zira hediye makamından dolayı verilmektedir. Nüfuzu kötüye kullanmak haramdır. Yönetici konumunda bulunanlar yardımcı ve danışman seçerken de son derece dikkatli olmalıdırlar. Çünkü bunlar yöneticinin gözü kulağı mesabesindedirler. Başta Hazreti Peygamber olmak üzere masum oldukları halde bütün peygamberlerin yardımcıları ve danışmanları olmuştur. dürüst ve akıllı yöneticiler, akıllı ve emin danışmanlar edinirler. Ortak akıl, ferdi akıldan daima üstündür. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Allah Teala bir devlet başkanı hakkında hayır dilediği zaman ona unuttuğunu hatırlatan, hatırladığını yapması için yardım eden, doğru sözlü bir yardımcı verir. Şayet Allah Teala o devlet başkanı için hayır dilemezse, ona unuttuğunu hatırlatmayan, hatırladığını yapması için yardım etmeyen kötü bir yardımcı verir. Allah'ın bir kimse için hayır murad etmesi, o kişinin niyet ve ameliyle bunu hak etmesine bağlıdır. Allah, sebepsiz yere hiç kimsenin kötülüğünü istemez. Görüldüğü gibi yönetici olmak bir bakıma ateşten gömlek giymek gibidir. Şahsi ikbal, servet ve şöhret gibi fani hevesler için böyle bir gömleği giymek, üstelik bunun için kavga ve yarışa girmek akıl işi değildir. Bu türlü ağır sorumluluklar altına girmek fedakarlık ve hasbilik gerektirir. Bu ağır hizmetleri sırf Allah'ın rızasını ve kulların duasını kazanmak için üstlenen insanlar takdire şayan kimselerdir. Böylelerini Yüce Mevla'da takdir etmektedir. Efendimiz şöyle buyurdular. Verdiği hükümlerde ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, kıyamet gününde Allah Teala'nın katında nurdan yüksek koltuklar üzerinde otururlar. Yine Efendimizin ifade ettiği gibi bunlar, kıyamet gününde başka hiçbir gölgenin bulunmadığı ilahi gölge altında barındırılacak olanlardır. Böylelerine itaat şarttır. Üzerinize tayin edilen yönetici, başı kuru üzüm gibi siyah bir köle de olsa, sözünü dinleyip kendisine itaat ediniz. Millet ve ümmet geniş çaplı bir aile konumundadır. Ülke, içinde yaşayanların ortak evidir. Kimsenin bu evi ele geçirmek gibi bir niyeti ve hesabı olamaz. Aksi halde bu bir gasptır. Devlet, adil bir baba konumunda olmalıdır. Aile fertleri arasında hakkı ve adaleti gözetmeyen bir baba, zalimdir. Yöneticiler, merhum Nurettin Topçu'nun dediği gibi, yaşamayı değil, yaşatmayı zevk haline getirmelidirler. Riyadan uzak, hesabi değil, hasbi olan yöneticiler hayatlarında ve vefatlarında daima hürmet görmüşler, unutulmamışlar ve hep rahmetle anılmışlardır. Günümüzde cereyan eden siyasi kavgaları hizmet anlayışı içinde değerlendirmek mümkün değildir. Hizmet için mücadele ve hayırda yarışmanın tarzı ve üslubu böyle olamaz. Bu tarz ve üsluplar daha başlangıçta hizmeti baltalamakta, hezimete yol açmaktadır. Hizmetler, ibadet havası ve aşk içinde yapılmalıdır. Zira halka hizmet, hakka hizmettir. Halk ve hak için yapılan hizmetler, savaş şeklinde değil, hayırda, yarış şeklinde cereyan etmelidir. Hayırlı neticelere ancak bu şekilde kavuşulur. Değerli dinleyenlerimiz, Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Bu Hırs Niye, Bu Yarış ve Kavga Niçin başlıklı yazıyı paylaştık. Ve son olarak değerli dinleyenler, derginin Musahabe bölümünde merhum Mahmut Sami Ramazanoğlu Kuddisesi Ruh imzalı İlahi Adalet başlıklı yazıyı paylaşacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sure-i Rahman nazil olunca huzurunda bulunan ashabına hitaben Kureyş cemaatine gidip şu sureyi okuyacak var mıdır diye buyurdu. Kureyş'in şerrinden korktukları için ashab sükût ettiler. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh ben okurum ya Resulallah dedi. Fakat İbni Mesud, vücudu zayıf bir zat-ı latif olduğundan Resulullah onun gitmesini arzu buyurmadığı cihetle 3 defa kelamını tekrar ettiler. Yani ashabtan bir başkasının gitmesini arzu ettiğini ishar ettiler. Fakat her defasında cevap İbni Mesud'a müyesser oldu. Müsaade-i Nebeviye üzerine Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh gitti. Kâbe'nin etrafında Kureyş'in büyüklerine karşı Sure-i Rahman'ı okumaya başlayınca Ebu Cehil İbni Mesud'a bir tokat vurdu ve kulağını yaraladı. İbni Mesud ağlayarak gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mükedder oldu. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gülerek geldi. "Ya Resulallah, merak etme, akıbet sizindir." buyurdu. Vaktaki Bedir gazasında ehli İslam muzaffer olunca Resul-i Ekrem, "Acaba Ebu Cehil ne yapıyor, kim gidip de ondan haber getirir?" buyurdukta, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh koştu. Maktuller arasında gördü ki Ebu Cehil can çekişiyor. Hemen Ebu Cehil'in göğsüne çıktı. Ebu Cehil gözünü açtı. Göğsünde İbni Mesud'u görünce, "Ey İbni Mesud, ey koyun çobanı, pek yüksek, sarp bir yere çıkmışsın." dedi. "Nusrat ve galebe hangi taraftadır?" diye sordu. İbni Mesud Hazretleri de, "Nusrat ehli İslam'ındır. Çünkü İslam her zaman üstündür. Ona üstün gelecek hiçbir şey yoktur." dedi. Ebu Cehil sekerat halinde yese, ümitsizliğe düşmüşken dedi ki, "Söyle Muhammed'e, şimdiye kadar onun düşmanıydım, şimdi düşmanlığım bir kat daha arttı." Artık Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Ebu Cehil'in boynunu kesti. Başı pek büyük olduğundan kulağını deldi, bir ip takarak sürüyüp huzur-ı Resulullah'a getirince Resulullah Cenab-ı Allah'ın nusratına hamdü sena eyledi. "İşte bu ümmetin firavunu budur." buyurdu. Cebrail aleyhisselam gülerek geldi. "Ya Resulallah, Sure-i Rahman okuduğunda İbni Mesud'un yaralanan kulağına kulakla kısas oldu." buyurdu. Abdullah İbni Mesud intikamını Ebu Cehil'den aldı. "Ahirette göreceği elim azabı ebedi ise daha şiddetlidir." Allah her şeye mutlak galip ve intikam almaya mutlak kadirdir. İşte Alak suresinin 15. ayeti celilesinin sırrı burada zuhur ediyor. Zat-ı uluhiyetime yemin ederim ki, eğer küfründen vazgeçmezse o kafiri elbette alnının saçıyla biz şiddetle cehenneme çekeriz. Ebu Cehil alnının saçını yıkamak ve taramak suretiyle ihtimam ettiği için alın saçı zikrolunmuştur ki, kemali hakaretle tahkir olunacağına işarettir. Değerli dinleyenlerimiz, merhum Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruh'un kaleme aldığı İlahi Adalet başlıklı yazıyı paylaştık derginin Musahabe bölümünde. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Altınoluk dergisinin Temmuz 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.